Ayrım 5. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 53. Üçü birlikte yeniden koridora çıktılar. Odaya giden yolda idrar izleri olmaması, Neil'in kızın banyodan çıkıp ilk önce ebeveyn odasına geldiğini, nasıl anladığını gösteriyordu. Ashley'in bu noktadan sonra o ilk paniği atlatmış, kurtulma planları yapmaya başlamış olmalıydı. Tessa koridorda bir an durup düşündükten sonra neden kendi odasına kaçmış, neden merdivenlere koşmamış diye sordu.
''Onu bulduğumuzda sorarız artık,'' dedi Neil. ''Şu an için telefonuna koşmuş olduğunu düşünüyorum.''
Tessa başını salladı. ''Tabii ki, bir ergen için olmazsa olmaz. İlk içgüdüsü anne babasının yanına gitmek, ikinci içgüdüsü ise arkadaşlarını aramak ve o da olmuyorsa mesaj atmak.'' Kızın odası tam bir afet bölgesi gibiydi. Etrafı yakından inceleyen Tessa, giysilerin yere atılmakla kalmayıp sağa sola fırlatılmış olduğunu görebiliyordu. Kitaplar, masa lambası, alarmlı saat, her şey yerdeydi. Saldırgan kızı odaya kadar kovalamış olmalıydı. Kız da cep telefonuna ulaşana kadar adam belki takılıp düşer diye her şeyi yere fırlatmıştı. Tessa dağınık yatağın bir ucunda kristal saplı pirinç mektup açacağını görünce ne kadar zarif bir işçilik diye düşündü. Bu masanın üzerinde güzel durur diye alınmış bir aletti. Bir saldırganın boğazına saplamak için değil. Kız buraya kadar gelmiş diye mırıldandı. Sonra hikayenin geri kalanını toparlamaya çalıştı. Yere düşüp dağılmış lamba, kırık dizüstü bilgisayar, parçalanmış bir kar küresi.
Tanrım! Burada epey bir boğuşma olmuş.
Ama bu boğuşmayı kızın kazandığını düşünmüyorum, dedi Neil.
Didi alçak sesle, ben de bunun kıza nelere mal olduğunu düşünmek istemiyorum, diye ekledi. Mektup açacağının bıçağı temiz görünüyordu. Ashley'in kendisine bir silah bulmuştu ama o silahı istediği gibi kullanamamıştı.
Bana kalırsa buraya bir değil, iki saldırgan gelmiş, dedi Neil. Birinci adam yardım istemiş olmalı. Hatta siyah botlar da muhtemelen yardıma gelen bu ikinci adamın. Çünkü banyoya ya da ebeveyn odasına giden siyah ayak izleri yok. İzler yalnızca merdivenlerde var. Bu da ikinci saldırganın o izleri yukarı çıkarken yaptığını gösteriyor.
Tessa başını sallayıp onayladı. Ayak izleri kusursuz birer delil sayılmazdı ama ilk bakışta her şey makul ve mantıklı görünüyordu. Neil, Didi'ye ters bir bakış atarak konuşmaya başladı.
''Pekala benim saygıdeğer meslektaşım, özel dedektifleri içeri almakla meşgulken ben de Scampo'yu arıyordum. Hizmetçi kadının söylediğine göre Denbeller akşam yemeği için oraya gitmişler. Liberty Otel'in otopark valesinin dediğine göre Justin Denbe saat 10 sularında çıkıp arabasının getirilmesini istemiş. Tabii bunu güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarak teyit edeceğiz. Denbeller oranın müdavimlerindenmiş. Söylemeye gerek yok. Justin iyi bahşiş verdiği için herkes onu tanıyor.'' Oradan buraya yol 5 dakika sürse eve aşağı yukarı 13 çeyrek geçe falan girmiş olmalılar.
Ashley'nin telefonundaki cevaplanmamış ilk mesajlardan biri 10.30'da gelmiş diye araya girdi dedi.
Aynen, dedi Neil başını sallayarak. Saldırganlar o sırada evdeydi diye tahmin ediyorum. En azından ikisinin üst katta Ashley'ni kovalamakta olduğu kesin ki bu da en az bir kişinin daha girişte mutlu çifti beklediği anlamına geliyor. Bu şahıs onlar eve girdiğinde şok tabancasını Justin Denby'ye yöneltmiş olmalı çünkü en mantıklısı önce ondan başlaması. Kocayı indirdin mi kadın fazla sıkıntı yaratmaz.
Tessa yüzünü buruşturarak adam kusmuş mu o sırada diye sordu.
Hayır, kadın kusmuş.
Biliyorsunuz yani.
Yine Scampo'daki garsonun dediğine bakılırsa daha çok adam yemek yemiş. Kadın pek bir şeye elini sürmemiş ama bol bol içmiş. Öyle ki çıkarlarken ayakta zor duruyormuş. Yerdeki kusmuk göletine dikkatli baktıysanız.
Sıvıydı, evet. Kadın akşam yemeğini içkiye yüklediyse öyle olur, doğru, dedi Tessa.
Senaryo belli oldu o zaman, diye devam etti Neil. Kocayı şok tabancasıyla etkisiz hale getiriyorlar. Kadın kusuyor. Yukarıda da genç kız ortalığı birbirine katıyor. Hatta kız öyle zorluk çıkarıyor ki onu zapt etmek için iki kişi gerekiyor.
İşin içinde en az üç kişi var o halde.
Ben olsam Justin Denby'yi indirmek için tek bir kişiye güvenmezdim dedi Didi.
Tamam, 4 kişi diyelim o zaman diye karşılık verdi Tessa. Peki sizce neden bütün aileyi almışlardır?
Neil da Didi de dönüp ona baktılar ama bir şey demediler.
Denbe inşaatı arayan soran olmamış, haliyle bir fidye talebi de yok ortada diye devam etti Tessa.
Didi tek kaşını kaldırdıktan sonra bakışlarını yere çevirdi. O da Neil da bir şey söylememişti hala. Ancak Tessa ne düşündüklerini anlamıştı. Belki onlar gibi cinayet masası tecrübesi yoktu. Ama Northlush soruşturmanın sponsorluğunda 8 haftalık yoğunlaştırılmış bir kriminoloji eğitimine gitmişti. Ve eğitimin 2 günü hem içeriden hem de dışarıdan örneklerin işlendiği kaçırılma konusuna ayrılmıştı. Fidye vakalarının 1. kuralı, kaçıranlar hemen temasa geçmek ister. Adam kaçırma vakaları karmaşık bir süreçti. Şahıs ya da şahıslar kaçırılır, ardından güvenli bir yere götürülüp saklanırdı. Sonrasında ise talepler yerine getirilene kadar orada tutulur, yedirilip içirilirlerdi. Temelde şahıslar ne kadar uzun süre tutulursa işin lojistik kısmı o kadar önem kazanırdı. Yani süre uzadıkça foyanın ortaya çıkma riski artar, hatta bazı durumlarda kaçırılan şahısların fidye temin edilmeden önce kaçtığı ya da öldüğü bile olurdu. Bu vakada bütün aile kaçırıldığı için lojistik doğal olarak çok daha karmaşık bir hal almıştı. İşin içinde yakalanıp nakledilmesi gereken 2 yetişkin ve 1 de genç kız vardı. Bunun ucunda fidye talebi varsa adamlar öyle ya da böyle temas kurmak isteyeceklerdi. Bunun için de ya yazılı bir nota başvuracaklardı ya da denbe inşaatı arayacaklardı. Bir ihtimal doğrudan evi de arayabilirlerdi. Ama dedektifler hala olay yerindeyken buna da kolay kolay yanaşmazlardı. Tessa saatine baktı, 11'i geçiyordu. Denbe ailesi kaçırılalı 12 saatten fazla olmuştu ama hala arayan kimse yoktu.
Düşündüm de dedi Tessa sakince, artık ailenin bilgisayarına bir göz atsam iyi olacak.
7. bölüm. Beyaz minibüsün içindeki 3 adam uyuyordu. İri kıyım olan şoför koltuğunu, diğer cüsseli olan da yolcu koltuğunu arkaya yatırmıştı. Ufak tefek adamsa arkaya kıvrılmış, siyah sırt çantasını kafasının altına yastık yapmıştı. Bunlar hiç de rahat uyku pozisyonları değildi ama çok daha kötü koşullarda da yatmışlıkları vardı. Uzak memleketlerdeki çukurlarda, çöl güneşi göz kapaklarını yakarken kollarını göğüslerinde çapraz yapıp ceset gibi yattıkları olmuştu. Sık yeşilliklerin arasında başlarını dizlerinin arasına sokup yapraklardan süzülen yağmur damlaları şapkalarının siperlerini döverken uyumuşlardı. Askeri uçakların yük bölmelerinde dimdik ayakta omuz kemerleri göğüslerini keserken yorgunluktan başları düşüp düşüp kalkmasına rağmen gözlerini bir an olsun açmadan uyudukları olmuştu. Bunlar söylendiğinde uyuyan, söylendiğinde uyanan adamlardı. Önce görev, konfor sonra gelir. Durum böyle olunca şimdiki bu kısa dinlenme onlara ilaç gibi gelmişti. Emri Z vermişti. Ön hazırlıktı, yolculuktu. Operasyondu derken 36 saattir uyumamışlardı. Dolu dolu her dakikası önem taşıyan tam 36 saat. Şimdi operasyonun ilk aşamasını başarıyla tamamlamış bulunmaktaydılar. Nihai hedefe ulaşmaları için gerekli yolun %80'i bitmiş sayılırdı. Hedef, plan, strateji, her şey istedikleri gibi ilerliyordu. Şu ana kadar kuzey yönünde öyle ilerlemişlerdi ki Massachusetts çok arkalarında kalmış, Kanada sınırına kadar gelmişlerdi. Geçtikleri yüksek dağlarda, yabani ormanlarda onları insan bir yana ayılar bile görmemişti. Ne de olsa mevsim kıştı ve epey bir kuzeydeydiler. Böyle bir soğukta herhangi bir hayat formuna rastlamaları neredeyse imkansızdı. Z bir an Mickey ya da radarı paketlere göz kulak olsun diye bırakmayı düşünmüş ama sonra vazgeçmişti. Ne de olsa yeni uyuşturucu vermişlerdi. Herhangi bir yere kıpırdayacak halde olamazlardı. Aldıkları görev için geçerli bazı parametreler vardı ve bunların ilki özellikle de nakil sırasında kadının ve kızın görecekleri zararı minimumda tutmaktı. Gidecekleri yere ulaştıklarında operasyonun ikinci aşaması ile ilgili yeni talimatlar alacaklardı. O noktadan sonra paketlerin başına tam olarak ne geleceğini bilmiyorlardı ama bunu umursadıkları yoktu. Çünkü neden diye sormak onlara düşmezdi. Sonuçta bu bir işti ve onlar görevlerini olası en yüksek standartta yerine getirmişlerdi. Sonrasında da en azından bu görev için çuval yüküyle para alacaklardı. Öyle ki radar şimdiden bir daha böyle ilişlere bulaşmamanın hayallerini kurmaya başlamıştı bile. Bembeyaz kumlu sahiller, tatlı içkiler, koca memeli kadınlar. Onun gelecek hayali buydu. Belki o koca memeli kadınlardan biriyle evlenirdi bile. Birkaç da çocuk yapıp o cennet gibi hayaline iyice yerleşirdi. Bütün gün balık tutar, geceleri de güzel karısıyla sevişirdi. Daha iyi bir gelecek planı olamazdı herhalde. Minibüsü sık yeşilliklerin arasındaki kuytu eski bir kamp alanına çektiklerinde radar yeni bir doz sakinleştirici daha yaptı. Bu kez balık avlamakla geçen ve koca memeli kadınlarla dolu tembel günlerin hatırına dozu biraz fazla tutmuştu. Fakat tam alet çantasını toplamış onu bekleyen 3 saatlik uykuya geçmek üzereydi ki içindeki o sensör yine ötmeye başladı. Kadın, kadında bir şey vardı. Ona iyice yakından bakma fırsatı bulmuş, yüzünün solduğunu, incecik bir ter tabakasıyla parladığını fark etmişti. Gözleri de açık değildi kadının. Sımsıkı yumduğu göz kapakları hızlanan nefesiyle birlikte titriyordu. Hiç iyi görünmüyordu. Belki de bu, çok fazla vermemiş olsa da sakinleştiricilerin etkisiydi. Bileğini tutup nabzına bakmış, ateşi var mı diye kontrol etmişti. Ama oradan da tuhaf bir şey çıkmamıştı. Ancak yine de kadında bir şey vardı, ters bir şey. Acaba araba mı tutmuştu? Grip miydi? Şoktan mıydı? Nihayet belki de rüya görüyordur diye düşündü radar. Nabzına bakılırsa pek hoş bir rüya değildi. Çok da umurundaydı. Çantasını yeniden toplayıp öndeki uyku yerine geçti. Beyaz minibüsün içindeki 3 adam uyumaya devam ettiler. Sonra ilk adam gözlerini açtı, koltukta doğruldu, motoru çalıştırıp dağın içine doğru kıvrılan yola geri döndü. Cumartesi sabahı saat 11'de beyaz bir minibüs kuzeye doğru ilerliyordu. Sekizinci bölüm. Son 6 aydır o günden beri uykudan kaçar oldum. Sanırım 2. ya da 3. ayda akşamlara neredeyse fobi derecesinde bir korkuyla baktığım bir döneme girdim. Uyanık kalırsam, gözlerimi kapatmayabilirsem, vücudum hep hareket halinde olursa yarını uzak tutabileceğimi düşünüyordum. Yarının gelmesini istemiyordum çünkü. Yarın benim için fazlasıyla ürkütücü bir vaatti. Benden evliliğimle, ailemle, geleceğimle ilgili kararlar almamı isteyen adı konmamış bir tarihti yarın. Bir de fazlasıyla hüzünlüydü galiba. Yalnızlıktı yarın. Kenar mahalle evlerinin fakirliğiydi. Çocukken öğrendiğim ve arkamda bırakmaya can attığım cuma akşamları hamam böceği avlamak gibi şeylerdi yarın. Yani bir süre uyumadım, evin içinde dolaşıp durdum. Mesela elimi mutfaktaki granitin üzerinde gezdirip, Justin'le alışverişe gittiğimiz, kendimize tezgahta kullanmak üzere taş beğendiğimiz günü düşünüyordum. İkimizin aynı anda bu tezgahı işaret edip aynı rengi sevdiğini ya da aynı takımı tuttuğunu anlayan küçük çocuklar gibi gülüşümüzü hatırlıyordum. Yolculuğum mutfaktan şarap mahzenine kadar iniyor, Justin'in ve tabii ki ortaklarının gözüne girmek için titizlikle araştırıp seçtiğim onca şişeyi bir kez daha keşfe çıkıyordum. Bu şarap işine gönül vermiş o kadar çok insan var ki hayret edersiniz. Zengininden fakirine, fabrikatöründen tesisatçısına, kimi ararsanız çıkar karşınıza. Zamanla yeterince tadım yaptıktan sonra mesela dengeli bir Oregon Pinot Noir ile hacimli bir İspanyol kırmızı şarabının arasındaki farkı herkes anlayabilir. O sıralar Justin bodrum katındaki dairede yatıyordu, başkalarının deyimiyle bakıcı suitinde. Oysa bizim hiçbir zaman bir dadımız olmadı, çocuğumuzu kendimiz yetiştirmeyi tercih ettik. O suit dedikleri yer şarap mahzeninin ortasından geçen koridorun sonundaydı. Gece gezmelerim sırasında penceresiz bodrumun derin karanlığında ilerleyip o kapının önünde duruyor, elimi sıcak ahşabın üzerinde dolaştırırken acaba Justin duvarın arka tarafında mıdır, şimdi uyuyor mudur diye düşünüyordum. Belki de ona geri dönmüştü veya daha da kötüsü, daha da acı verici olan ihtimal onu buraya getirmişti. O kapıyı bir kere bile açmadım, hiç tıklatmadım, arkasında ne olduğuna hiç bakmadım. Öylece durdum sadece, durup evliliğimizi düşündüm. Evliliğimizin neyi ne kadar kaldırabileceğini düşündüm. Orada durup beklersem bunu hissedeceğini, yalnızca varlığımla onu kendime çekebileceğimi umdum. Ta ki kapıyı ardına kadar açıp beni kollarının arasında sımsıkı sarıp iştahla öpene kadar. 18 yıllık evlilik çiftleri ne hale getiriyor, o cazibe alanları nasıl zayıflıyor, çekim yasaları nasıl devre dışı kalıyor? Her gece gidip karanlık bir koridorda aranızda sadece 2 metre mesafe bırakıp saatlerce dursanız bile kocanız hiçbir şey hissetmeyebiliyor. Sonrasında ise mecburen geri dönüyor, bu kez de kızımın odasının kapısında duruyordum. Yine kapıyı çalmadan, içeri girmeden, artık istenmediğim o mahrem bölgeye ayak basmadan tabii. Koridorda yere oturup sırtımı duvara dayayarak içerideki beyaz boyalı rafları gözümde canlandırmaya çalışıyordum. Ardından zihnimde oraya yerleştirilmiş her bir eşyanın envanterini çıkarıyordum. Onu ilk kez fındık kırana götürdüğümüz gün aldığımız balerinli müzik kutusu, küçükken en çok sevdiği kitapları, kırmızı eğrelti otunun büyüdüğü yer, küçük ev, zamanda kıvrılma, onların yanındaysa daha düzenli bir şekilde sıralanmış Harry Potter'lar, alacakaranlıklar. Alt rafın arka köşesine sıkışmış Breyer'lar, kızımın atlara merak saldığı dönemden kalma. Aynı rafa dizilmiş boyalı deniz kabukları ve taşları ile Cape'deki ikinci evimizden getirilme cam parçaları da kızımın annesi gibi güzelliğe ve yaratmaya meraklı olduğunun göstergesi. Şifon yerinin üstünde 2 tane porselen bebek, birini Justin Paris'ten getirmişti, diğerini ise ikimiz birlikte bir antikacı dükkanında bulmuştuk. İkisi de pahalı ve zamanında değer verilen parçalardı. Şimdi ise boş bakan mavi gözleri, lülele saçları ve dantelli elbiseleriyle öylece duruyorlardı. Üzerlerine boncuklu bilezikler ve neredeyse unutulmuş altın kolyeler geçirilmiş birer bebek, hepsi o. Çeşit çeşit ipek saç bantları ve süslü tokalarla yan yana. Bazen kızımın karma karışık dünyasına girdiğimde bir kibrit çakıp odayı yakmak istiyordum. Hani ordular ele geçirdikleri yerleri arkalarında hiçbir şey bırakmamak için yakıp yıkarlar ya, öyle işte. Bazense bir bebeğin hayal dünyası, küçük bir kızın takıntıları ve bir ergenin arzularıyla harmanlanmış bu kargaşayı ölümsüzleştirmek için odanın fotoğrafını çekmeyi, resmini çizmeyi istiyordum. Gecenin karanlığında öylece oturup içimden tekrar tekrar değer verdiğim onca eşyanın, parçanın isimlerini sayıyordum. Bu benim için ibadet gibi bir şey olmuştu. Kendimi geçen 18 yılın bir hakkı, bir değeri olduğuna, bunca yıl sevdiğime ve sevildiğime, her şeyin bir yalandan ibaret olmadığına inandırmaya çalışmanın bir yolu olmuştu. Önümde uzanan günler, haftalar, aylar, o günler kocası tarafından aldatılıp, ergen kızı tarafından bir başına bırakılan, sonunda kişiliksiz ve amaçsız bir gölgeden farkı kalmayan, tipik bir orta yaşlı kadına dönüşmediğime kendimi inandırmaya çalışmakla geçti. Güçlüydüm ben, kendi başıma var olabilirdim. Tanrı aşkına ben bir sanatçıydım. Böyle zamanlarda yukarıya, çatıdaki verandaya çıkıyordum. Şehir ışıklarının belli belirsiz loşluğunda kollarımı bedenime sımsıkı sarıyor, kendimi tek tek adım adım o sınıra doğru sürüklenişe bırakıyordum. Ancak her şeye rağmen bütün gece uyumadan durabildiğim olmuyordu. Çoğu zaman en geç sabah 5:30'a kadar ayakta durabiliyordum. Sonunda kendimi her seferinde ebeveyn odasındaki ikiz yatağın üzerine kıvrılmış halde buluyordum. Orada öylece şafağın söküşünü seyrediyor, zorla gelen yarını bekliyordum. Ardından gözlerimi kapatıyor, ben istesem de istemesem de yaşanacak olan geleceğe teslim oluyordum. Bir gece ecza dolabını açıp bir ağrı kesici şişesine baka kaldığımda bu uykusuzluk döneminin ikinci ayındaydım. Justin'in ilacıydı bu. Önceki yıl sırtını incettiği zaman vermişlerdi. Ama Vicodin'i bir türlü sevememişti. İşteyken sersem gibi dolaşmaya tahammülü yoktu. Kabızlıkla cabası. Anlaşılan bütün gece dolaşıp durmak insanı gelecekten korumuyor. Fakat doğru narkotikler hem sivrilikleri yumuşatıyor hem de güneşten ışığı bile çalabiliyorlar. Ta ki kocanızın hemen altınızdaki bodrumda uyumakta oluşunu ya da ergen kızınızın kendini koridorun hemen sonundaki bir zaman kapsülüne kapatmış olmasını umursamayacak hale gelene dek. Veyahut da bu evin fazlasıyla büyük, bu yatağın fazlasıyla boş ve bu hayatta fazlasıyla yalnız olduğunuzu unutana kadar. Ağrı kesici demiyorlar mı bunlara? Vaat ettikleri gibi bütün ağrıları ve acıları kesiyorlar işte. En azından bir süreliğine işe yarıyorlardı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 64.